bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Çocuk ve Suç. Profesör Doktor Haluk Yavuzer. Remzi Kitabevi, 9. basım, Ekim 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Kamgözen. Yazar bu kitabında çocuk suçluluğuna ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra konu ile ilgili araştırma bulgularının da bir sentezini yapmaktadır. Eserde çocuk suçluluğu evrensel ve ulusal boyutlarda değerlendirilmiş, suçlulukta etkili olduğu düşünülen kalıtsal, bedensel, zihinsel ve sosyal etkenler tek tek ele alınarak suçlulukla olan ilişkileri tartışılmıştır. Batı ülkelerinde ve ülkemizdeki araştırma bulgularının aktarıldığı eserin son bölümünde Yavuzer, soruna çözüm yolları önermekte, var olanları da psikopedagojik açıdan eleştirmektedir. Eser, antisosyal davranışın oluşumunda yakın çevre koşullarının nedenli güçlü bir etken olduğunu vurgulaması açısından anne, baba ve eğitimciler için yararlıdır. Ayrıca psikopedagojik ve sosyal açıdan çocuk suçluluğunu anlatması nedeniyle yargı organında görev yapan tüm hakim, savcı ve diğer personele de yardımcı olacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ilk ve orta dereceli okul öğretmenlerine tavsiye edilmiştir. Çocuk ve Suç. Profesör Doktor Haluk Yavuzer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olan Haluk Yavuzer'in uzmanlık alanı çocuk ve gençlik psikolojisi ile eğitimidir. Yavuzer, yayınlarının çoğunda bilimsel bulguları hayata geçirerek anne babaları çocuk eğitimi konusunda aydınlatmayı hedeflemiştir. Doktora eğitiminden sonra Londra Üniversitesi'nde çocuk psikolojisi ve eğitimi ile çocuk suçluluğu konularında çalışmalar yapmış olan Haluk Yavuzer, 1989 yılından itibaren faaliyete geçen ve anne baba eğitimini amaçlayan ana baba okullarının kurucusudur. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Doktor Yavuzer'in yayınları şunlardır: Çocuk ve Suç, Çocuk Psikolojisi, Anne, Baba ve Çocuk, Çocuk Eğitimi El Kitabı, Children Draw and Tell ve Resimleriyle Çocuk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Profesör Doktor Yavuzer evli ve iki çocuk babasıdır. Profesör Doktor Haluk Yavuzer'le haberleşme adresi: Nişantaşı, Ihlamur Yolu, 2 Taksim 5, Işık Apartmanı, Daire 2, İstanbul. Faks 0212 241 14 58. E-posta yavuzer@rt.net.tr. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi. Şefkat, sevgi ve anlayış görme hakkı, yeterli beslenme ve sağlık bakımı hakkı, parasız eğitim hakkı, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma hakkı, bir at sahibi ve bir ülkenin vatandaşı olma hakkı, bedence ve zihince özürlüler için özel bakım hakkı, felaket zamanlarında yardım görmede öncelik hakkı, topluma yararlı olacak biçimde yetişme ve kişisel yeteneklerini geliştirme hakkı, uluslararası barış ve evrensel kardeşlik bilinci içinde yetişme hakkı, bütün bunlardan ırk, renk, dil, din, ulus ve toplumsal köken farkı gözetilmeksizin yararlanma hakkı. Sunuş. İnsanlık çocuğa verebileceği şeylerin en iyisini vermeye borçludur. İnsanlığın çağlar boyu tartışmasız anlaştığı, belki de tek konu çocukların toplumun geleceği olduğu gerçeğidir. İnsan, eğer bencilliğin karanlığına gömülmemişse, sevgisini en sakınmasızca çocuklara vermiş, en güzel düşleri onlar için kurmuş, yaşanası bir dünya yaratmayı çocuklar için istemiştir. Ne var ki bu uğurda verilen nice savaşıma, nice uğraşıya karşın 21. yüzyılın eşiğindeki insanlık, yeryüzünde milyonlarca çocuğun açlığına, çocukluğunu bile yaşayamadan ölüp gitmesine, eğitimsizliğine, suça itilmesine, islah ve cezaevlerine düşmesine çözüm getirememenin acısını yaşıyor. Bunun yanı sıra çağdaş uygarlığın yetişkinler dünyasına yüklediği yeni sorunların çocuk sorunlarına da tüm ağırlığıyla yansıdığını görmekteyiz. Bütün bunlara karşın günümüzde dünya kamuoyunun hiçbir çağda görülmemiş ölçüde insancıl sorunlara duyarlılık kazanmış olması umut verici bir gelişmedir. Özellikle çocuklar söz konusu olunca bu duyarlılık daha da artmaktadır. Birleşmiş Milletler'in 1979 yılını Uluslararası Çocuk Yılı ilan etmesi, bu yıla tüm dünyada gösterilen ilgi bunun bir örneğidir. Uluslararası Çocuk Yılı'nda ülkemizde de çocuk sorunları üzerine çeşitli etkinlikler düzenlendi ve birçok bilimsel çalışma yapıldı. Ancak bilimsel çalışmalar çözüm yolunda somut önlemlerle, teori pratikle bütünleşirse amaca hizmet edebilir. Başka bir deyişle bilim, yaşama katkıda bulunmadıkça soyut bir birikim olmaktan başka anlam taşımaz. Araştırma konusu olarak seçtiğim çocuk suçluluğu alanındaki çalışmamı geniş okur kitlesine sunma isteğim, bu önemli soruna somut çözümler getirilmesine katkıda bulunma çabamdan kaynaklanmaktadır. Ankara, İzmir, Elazığ İslah Evlerindeki 214 çocuğumuz üzerinde yaptığım araştırma, suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk vardır özdeyişini doğrularken, çocuk suçluluğunun altındaki nedenlerin kalıtsal, bireysel olmaktan çok psikopedagojik ve toplumsal kaynaklı olduğunu da kanıtlıyordu. Bu nedenle ülkemizin her düzeyde ilgili ve yetkililerine, eğitimcilerimize, ana babalara yardımcı olacağı umuduyla konuyu araştırmanın kapsamını aşarak tüm boyutlarıyla yansıtmaya çalıştım. Bu amaçla 16 yıldan beri vermekte olduğum çocuk psikolojisi ve çocuk suçluluğu derslerinden, bu konularda yayınlamış olduğum kitaplardan ve ergenler üzerinde yaptığım gözlemlerden yararlandım. Çocuk ve suç kavramlarını ayrı ayrı ele alarak kendine özgü bir birey olan çocuğun duygusal ve toplumsal yüzlerini aktarmayı amaçladım. Normalden sapan davranışı görmek için normal gelişim yüzlerini bilmek gerektiğine inandığımdan bu yolu seçtim. Ayrıca pedagojik yanlışlara düşülerek çocuğun normalden sapan davranışlar kazanmaması, suçluluğu önleme açısından da önem taşıdığı için çocuğun gelişim evrelerinin özelliklerini ve o evrelere özgü sorunları tanıtmaya çalıştım. Kitabın dilini olabildiğince terminolojiden arındırarak günlük dili kullanmaya özen gösterdim. Sorunları işlerken bu konuda Batı literatüründen, yerli yabancı edebiyattan örneklerle, kendi gözlem ve deneyimlerimden alınmış olay ve öykülerden yararlanmak, konulara somutluk ve yaşam kazandırmada yardımcı oldu. Zaman zaman konunun dramatik boyutları nedeniyle duygusal görünen yaklaşımlarda bulunduğum akla gelebilir. Ne var ki özellikle araştırma sürecinde yakından tanıdığım bu çocuklar karşısında duygulanmamak olanaksızdı. Bu çalışma, eğer toplum vicdanında çocukları suça yönelten koşulları yaratmakta biz yetişkinlerin payını ortaya koymaya yardımcı olabilirse ve bu bilinç gerekli önlemlerin alınması yolunda etkili olabilirse amacına ulaşmış olacaktır. 2 Mayıs 1982 Doçent Doktor Haluk Yavuzer, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. İkinci baskıya not. Bir yazarı en yüreklendirici ve ödüllendirici etken, hiç kuşkusuz yapıtı hakkındaki olumlu eleştiriler, onlardan da önemlisi kitabının kısa sürede tükenmesidir. Çocuk ve Suç gibi bir kitaptaysa, yazarın kişisel doyum kaynağı, toplumuna yarar sağlayacağını umduğu bir yapıt verme amacının gerçekleşmiş olmasıdır. Demek ki anne babalarımız, eğitimcilerimiz, çocuk eğitimi konusunda eski kuşaklardan devralınan alışılagelmiş yöntemlerin yerine modern pedagojik ilkeleri öğrenmeye, uygulamaya isteklidir ve bu konuda belli bir duyarlılık göstermektedir. Buysa, yazarın ikinci baskıda kitabı yeniden gözden geçirme ve yeni katkılarda bulunmasında büyük ölçüde itici bir güç olmuştur. 1 Kasım 1982, Doçent Doktor Haluk Yavuzer. Giriş. Kural ve insan. Yasayı koyan da insan, bozan da. Kutsal kitaplara göre, yasağı bozduğu için cennetten kovulan Adem'den, tanrılardan ateşi çaldığı için zincire vurulan Prometheus'a, gençleri düşünmeye yönelttiği için ölüme mahkum edilen Sokrates'ten Bruno'ya, Galile'ye, Bedrettin'e kadar nice efsane ve gerçek halk kahramanının öyküsünde uygarlık tarihi egemen kurallar ve yasaklar karşısındaki insanın trajedisine tanık olmuştur. Ne var ki bunlardan hiçbiri, kanımca, çocuk ve suç ikileminin yan yana bile gelmemesi gereken bu iki sözcüğün uyandırdığı duygu kadar trajik ve yürek yaralayıcı değildir. Çocuk, İnsan soyunun bu en sevilesi varlığı nasıl oluyor da dünyanın lanetlileri arasına itiliyor? Nasıl oluyor da çocuğun bahar dalı yüreğini suçluluğun kırağısı zamansız yakıp kavuruyor? Nasıl oluyor da körpe bedenler ıslah evlerinin, tutuk evlerinin izbelerine, yaşamın acımasız çarklarına savrulup duruyor? Toplum neden evlatlarını korumakta aciz kalıyor? Korumak bir yana, çocuklarımızı suçluluğun toplum dışına düşüren koşullarını yaratmakta giderek ustalaşıyoruz. Uygarlık, bilim, teknoloji, sanayi geliştikçe suçluluk olgusu da artıyor. İnsanın yararına olması gereken tüm bu gelişmeler onu yalnızlığa, mutsuzluğa götürürken çocuklar da bundan hiç hak etmedikleri ölçüde paylarını alıyorlar. Belli ki bu olguda temelden bir dizi yanlış var. İnsanoğlunun beyninin ve bilimin tüm olanaklarını kullanarak evrenin sırlarını çözmeye harcadığı çabanın birazına yüreğini de katarak çocuklarını kurtarmaya çalışması gerekmez mi? Bu hiç kuşkusuz başta ekonomik, sosyal, politik güçle ve belki ondan da önemlisi sevgiyle üstesinden gelinmesi gereken bir sorundur. Çocuğu anlamak, tanımak bu çabaların en önemli parçası, en saygı değeridir. Çocuk nedir? Yetişkinin küçük bir modeli midir? Çocuk doğuştan suça eğilimli olabilir mi? Bedensel kalıtımsal özelliklerin suçlulukta payı nedir? Yoksa yetişkinlerin hataları onların acımasız, sevgisiz dünyası mı çocukları suça itmektedir? Tüm bunlar açıklığa kavuşturulmalıdır ki çocuk ve suç gibi bir çelişki çözümlenebilsin. İnsanlığın bu büyük ayıbının çocuklarını suçluluktan koruyamamanın bir yazgı olmadığı kabul edilebilsin. Önemini hiç kimsenin tartışamayacağı bu evrensel soruna yaklaşırken, büyüklerin dünyasında, büyüklerin kurallarına uymakla yükümlü tutulan çocukların neden, nasıl suça yöneldiği konusuna girmeden önce, yetişkinlerin kurallar karşısındaki durumuna kısaca bakmakta yarar görüyoruz. Ben ve ötekiler. Kuralın, yasağın olduğu her yerde kuralı bozma, yasağı çiğneme, doğru olandan sapma ya da yasağa karşı gelme vardır. Bu, birey-toplum çatışmasının bir görünümüdür. Birey, kendi arzularına, güdülerine doyum sağlamaya çalışırken, toplum ona, ötekiler adına dur demektedir. Birey, toplumla insan olur, toplumla varlığını gerçekler. Ama insan, bu kendini gerçekleştirmenin, varlamanın bedelini kendini sınırlayarak öder. Bir yanda ben, bir yanda ötekiler, yani toplum. İşte bu zıtların birliğidir ki toplumsal insanı evrenin en güçlü yaratığı yapmıştır. İnsan kendine kural koyan, normlar, ölçütler yaratan tek canlıdır. Kurallar koyar, soydaşlarıyla ortak davranış biçimleri oluşturur, ortak imgeler, değerler yaratır. Onları adet, töre, gelenek, ahlak, din, hukuk ve bunun gibi kurumlar olarak kuşaktan kuşağa aktarıp sürekliliklerini sağlar. İnsanoğlu yaşamının her evresinde toplumsal, dinsel, hukuksal kurallara uymak için kendi kendini zorlar. Çünkü kurallar çoğu kez bireylerin güdüleriyle, arzularıyla çelişir. Bu nedenle birey bunları oldukça sıklıkla bozmaktadır. Toplum yaşamı sanki egoların ve kuralların kıyasıya bir savaş alanı ve aynı zamanda gönüllü ya da gönülsüz bir uzlaşmasıdır. Her karşı çıkış, her normdan sapış ya toplumun kendiliğinden tepkisiyle ya da örgütlü güçlerin yaptırımlarıyla karşılaşır. Kınama, ayıplama, gülünç bulma, aşağılama, dışlama, soyutlama gibi tepkiler, kural bozmanın bedeli olarak kişinin başında Demokles'in kılıcı gibi sallanır durur. Yine de insanoğlu 1000 defa kural bozar, 1000 defa tövbe eder. İnsan, kural koyduğu, yasa yaptığı gibi bunları bozar, değiştirir, geliştirir de. Tüm bu kuralların, yasaların temelinde toplumda uyum ve uzlaşmayı sağlamak amacı yattığından, toplum değişip geliştikçe, yeni yeni koşullar ve gereksinmeler ortaya çıktıkça kurallar, yasalar da değişip geliştirilir. Göçebilikten yerleşik düzene ya da tarıma dayalı bir ekonomiden sanayiye dayalı bir ekonomiye geçen toplumda elbette ki bir arada yaşama koşulları da değişecek, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar, yasalar yeni gereksinimlere göre belirlenecektir. Bu da toplumun kendi iç çelişkilerinin sonucudur. Sağlıklı toplum gelişme ve değişme halindedir. Toplumun maddi yaşamı bu değişmeyi doğal hızı içinde sürdürür. Buna karşılık gelenek, töre, ahlak, din, hukuk gibi üst yapı kurumları daha yavaş ve zor değişirler. Çağdaşlaşma yolunda güçlü bir dinamizme sahip olan Türkiye'de, hala bölgesel de olsa çağ dışı bir gelenek olan kan davaları sürüp gitmektedir. Başlık parasından kaynaklanan kız kaçırmaların sayısı hatırı sayılır bir düzeydedir. Bu çağ dışı töreler yüzünden pek çok gencin suç işlediği biliniyor. İnsanlık tarihi iyi kötü, doğru yanlış yargılarının, suç kavramının, davranış kalıplarının toplumun somut yaşama koşulları tarafından belirlendiğine ve değişebilirliğine, bir başka deyişle toplumun örgütlenmesiyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna tanıktır. Örneğin bazı toplumlarda hırsızlık, çocuk öldürme, yamyamlık ve bunun gibi davranışlar toplum tarafından övülmeye değer sayılırken, bazı toplumlarda ayıplanır, cezalandırılır. Yine bazı ilkel toplumlarda kız çocuklarının öldürülmesi ve ihtiyarlarla sakatların diri diri gömülmeleri toplumsal açıdan kabul edilen davranış biçimleri olarak görülür. Kaliforniya'da ilkel bir kavim olan Kalinomero'larda bir baba ormana gidip odun yükünü getiremeyecek ve palamut sepetini dolduramayacak kadar güçsüz kaldığında artık oğulları için gereksiz bir yük sayılır. O zaman ihtiyarı yere sırt üstü yatırıp boğazının üstüne, enine bir sırık koyarlar. Sırığın her iki ucuna oğullardan biri oturur ve babanın boğazını bastırarak ihtiyarı öldürürler. Başka bir ilkel kavim olan Waterlarda, yaşlanmış bir aile reisini diri diri toprağa gömmemek çocukları için çok utandırıcı bir leke sayılır. Eskimoğlarda artık işe yaramayan yaşlılarını yırtıcı hayvanların parçalamaları için doğaya terk ederler. Fiji'de bir çocuk annesini canlı canlı gömerken böyle hareket etmem ona olan sevgimdendir der. Bu kutsal görevi yaparken kimse onların yardımına koşmaz. Ölen anneleridir, gömenler de evlatları. Görevleri ise onu öldürmektir. Guanalılar yeni doğmuş kız çocuklarının büyük bir bölümünü diri diri gömerler. İslamiyet'ten önce Araplarda kız çocuklarını öldürmemek ayıp ve ahlak dışı bir davranış sayılırdı. Bazı aşiretlerde cömertlik, konukseverlik gibi niteliklerden biri de cesaretin bir göstergesi sayılan hırsızlıktır. Kalmuk ve Kırgızlarda hırsızlık kendi aşiretinin dışında yapılırsa büyük bir onurdur. Eski Yunan'da ulaştırma ve ticaret tanrısı olan Hermes'in bir görevi de hırsızları korumaktı. Ziya Paşa'nın ünlü dizesi, secaat arz ederken Merdi Kıpti Sirakdin söyler. Yiğit Çingene kahramanlığını anlatırken hırsızlığından söz eder. Bu anlayışı dile getirmektedir. Görülüyor ki iyi kötü, doğru yanlış davranış kalıpları, değer yargıları, ahlak anlayışı, suç kavramı toplumdan topluma değişmektedir. Mutlak değil, görecedir. Hatta kültür çevresiyle suç ve cinayet tekniği arasında bile sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Çağımızda da toplumlar eşitsiz gelişme yasağı gereği çeşitli uygarlık düzeylerinde yaşamaktadırlar. farklı ahlak anlayışları, farklı gelenekler, hukuk sistemleri ve değişik yönetim biçimleri varlıklarını sürdürmektedirler. Örnek olarak bazı ülkelerde içki yasağı hüküm sürerken, dünyanın diğer bölümü dilediğince içki içmekte, hatta içki devlet tarafından üretilip satılmaktadır. Aynı şekilde Birleşik Amerika'nın bazı eyaletlerinde esrar içmek serbestken, öteki eyaletlerde suç kapsamına girmektedir. Yine bazı ülkelerde kadınların başı açık dolaşması suç sayılıp cezalandırılırken, çoğu batı ülkesinde bikini mayo giymenin hatta çıplak gezmenin cezai bir yaptırıma konu olması düşünülmez bile. Birey toplum diyalektiği. Bireyin toplumla, kuralla çatışması, benim güdülerinin zorlanması çerçevesinde ezeli olarak vardır ve sonsuza dek sürüp gidecektir. Toplum halinde yaşama nimetinin bir bedeli olarak kalacaktır bu. İnsanın kendini sınırlayarak ödediği bu bedel, sanata, edebiyata, kültüre, bilime, her tür yaratıcılığa dönüşebilmektedir. Böylece birey-toplum çelişkisi, insanlığı yücelten bir çelişki haline gelmektedir. Bir başka deyişle, birey-toplum diyalektiği, kültür ve uygarlığın gelişme dinamiğini oluşturmuştur. Öte yandan birey-toplum çatışması, geçerli normlara, kurallara karşı çıkarken, öteki bireylerin toplumun zararına eylemlere de dönüşebilmektedir. Başta da belirttiğimiz gibi, kuralın olduğu her yerde kuralı bozma, kurala karşı gelme de vardır. Toplumca uygun kabul edilen davranışlardan, normalden sapan davranışlara hemen her tür toplumda rastlanmaktadır. Antisosyal davranışlara sahip olan birey, bilinçli ya da zorunlu olarak kurallara karşı olan, ötekilerin zararına da olsa kendi arzularına doyum sağlamaya çalışan kimse olarak tanımlanabilir. İşte bu noktada antisosyal davranışların ortaya çıkış nedenleri, kuralların varlığına karşın bazı kimselerin bu kurallara karşı olumsuz tutumlarını neden sürdürdükleri sorusu gündeme gelmektedir. Toplumda çoğunluk geçerli normlara uyum yapabilmekte, kendini öteki insanlar yararına sınırlayabilmekte, hatta birey-toplum çatışması bireyin kendisi ve toplum yararına yaratıcı çabalara dönüştürülebilmektedir. Peki ötekilerin kural tanımazların bu az ya da çok uyumlu çoğunluktan farkları nedir? Normalden ayrılışların ortak bir paydası var mıdır? Bu soruyu yanıtlayabilmek için her şeyden önce uyumluların ortak özelliklerini bilmek gerekir. Tıpkı hastalığı tanımlamak için sağlığı, anormali tanımlamak için normali bilmek gerektiği gibi. Suçlu bir bireyle suçlu olmayan birey arasındaki en belirgin fark, suçlu olmayan bireyin suçluluk dürtülerini, impuls, kontrol edebilmesi ve toplumsal açıdan zararsız bazı faaliyetlerle onlara çıkış yolları aramasıdır.